Efendim Sesli Dergi programına hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Altın Oluk Dergisi'nin Haziran 2016 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak Ahmet Taş Getiren'in kaleme aldığı Bu Zamanda Nefis Terbiyesi başlıklı yazısını sunuyoruz. Şeytan, insanın düşmanı olarak yola çıktığından ve insanın içindeki bir potansiyeli insana karşı kullanabileceğini gördüğünden beri insanla uğraşır. İnsanın Rabbine doğru gidişini engellemeye çalışır. Bunun için de insanın davranışlarının Rabbani muhtevasını boşaltıp kendi fesadıyla doldurmaya çalışır. İlk insanla uğraşmış şeytan, ilk insanın içinde bir karşılık oluşturmuş ve onun cennetten inmesini başarmış. Onun için şeytan ve onun insanın iç potansiyelini kullanabilme imkanı bütün zamanların ana meselesi olmaktan çıkamaz. Kur'an'ımıza şöyle bir bakalım. Şeytanın eylem alanı gerçekten çok geniş ve mahvedici. Mesela ona gücünün yettiğini aldatıp kötülüklere kaydırma imkanı veriliyor. Aynı şekilde ona insanların mallarına ve evlatlarına ortak olabilme potansiyeli tanınıyor. İnsan şeytanı göremiyor ama şeytan insanı görebiliyor. Şeytan insana sağından, solundan, önünden, arkasından yaklaşıyor ve onu bir yerlere sürüklemeye çalışıyor. Gözle görünmeyen bir varlığın sessiz ve belki de insanın kendi içinden geldiğini zannedeceği fısıldamaları söz konusu. Kur'an bilgisine göre şeytan insanların üzerine piyadeleri ve atlılarıyla kuvvet toplayarak yürüyebilme imkanına sahip. Yani göz korkutucu bir güç olabiliyor şeytan taraftarları. Bazen kendi çocuklarını ve mallarını bile kendi ordusunda asker haline getirebilen bir güç bu. Şeytanın hizbi yani grubu, partisi, taraftarı var. Şeytanın yaygarası acaba medyası mı var? Şeytan kendisine özgü ordular, cünudu iblis oluşturuyor. Şeytanın kardeşleri var, dostları var. Şeytan kışkırtmaları olan bir varlık, provokasyon yapıyor. Şeytan dostlarına Allah'ın yolundan sapmayanlarla mücadele etmeleri için telkinde bulunabiliyor. Şeytan bir davranışı süsleyerek, fenalıkları güzel göstererek kabul edilebilir hale getiriyor. Yani insanın beklentilerine, eğilimlerine uygun bir veçeye büründürüyor işleri. Bir tür makyaj yapıyor. Bazen de fakir düşme korkusu telkin ederek ve ana rahminde çocuk katli gibi çirkin işler yapmaya sevk ediyor. Bu şeytanın insan psikolojisini anladığı ve her insana göre tavırlar geliştirdiği anlamına geliyor. Şeytan bazen arkadaş gibi sokuluyor insana. Boş kuruntulara sevk ediyor bazen insanları. Söz veriyor, vaat ederek ümit veriyor. Şeytan insanı öylesine akıl dışılıklara itme iddiasıyla yola çıkıyor ki onlara emredeceğim Allah'ın yaratışını değiştirecekler diyebiliyor. Şeytan bütün fesat projesini hayata geçirebilmek için insanın içindeki potansiyelleri kullanıyor dedik. Nedir onlar? Cinsel tutku, mal tutkusu, iktidar hırsı, evlada yönelik derin muhabbet, ebedi yaşama arzusu. Bunlar hem insanın hayatiyet alanları hem de şeytanın insanın içine uzanma potansiyelleri. Ve dediğimiz gibi bunlar insanla beraber var olan potansiyellerimiz. Şeytan Hazreti Adem ve Havva'nın içinde bir karşılık oluşturmayı başardı ve o meyveyi yemelerini sağladı. Hazreti Yusuf cinsel tutku açısından belki de insanın bütün zamanlarda karşılaşacağı çetin ortamı karşısında buldu, Rabbini lütfa sığındı, iç potansiyeli aştı ve o fesadı geçmeyi başardı. Karun geçmişte yaşanan mal tutkusunun azmanlaştırmasının sembolü oldu. Firavun geçmişte iktidar hırsının insanı tanrılık iddiasına sürükleyebileceğinin sembolü oldu. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bildirdiğine göre şeytan insanın damarlarında dolaşabiliyor. Bu bir tür ölümcül hastalık mikrobu gibi anlaşılabilir. insanın bünyesinde bu tür hastalık potansiyelinin her zaman bulunduğu ve ancak insan bünyesi ona karşı savunma imkanlarını kaybettiğinde, ki o da bağışıklık sisteminin zaafa uğraması olarak niteleniyor, ortaya çıkıp insanı yere düşürebiliyor. Bu da bütün zamanların insanları için söz konusu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döneminde de hem şeytan vardı hem insanın ona imkan sağlayan iç potansiyeli. Ebu Cehil'in burnuna zinciri takıp aldı götürdü şeytan. Müminlerin yürekleriyle de oynadı. Kiminin yere kapaklanmasına, tevbelerle yeniden kendini toparlamalarına, kiminin mesela nifak felaketine maruz kalmasına yol açtı. Sahabe bizatihi Resulullah Efendimiz gibi bir mürşidin dergahında yoğrulmuştu. Onun elinden tutmuşlar, ona bakmışlar, onu dinlemişler, kalplerini onun kalbinden akış için seferber etmişlerdi. Ama kimi savaşta ayağını sürçtü, kimi ganimet dağıtımında, kimi cinsellik imtihanında, zina yaptım, beni temizle diyen sahabiyi düşünelim, kimi şöyle, kimi böyle. İnsanın imtihanı yeryüzünde var oldukça bitmeyecek, bu açık. Peki ama bu zaman nasıl bir zaman ve bu zamanın içimizi şeytandan koruma disiplini nasıl olacak? Bu zamanda mesela cinsellik alanında bir fark var mı Hazreti Yusuf'un yaşadığından? Bu zaman insan iktidar hırsı karşısında Firavun döneminden daha mı zayıftır? Bu zaman insanın mala karşı tutkusu, çoluk çocuğuna karşı tutkusu bundan 1000 yıl öncesinden daha mı yamandır? Bu soruya karşılık sistem aynı sistemdir ama araçlar değişmiştir denebilir. Ne der Hazreti Mevlana? İnsanın içinde Musa da var, Firavun da. Demek ki onlardan hangisini alan açarsak vücut mülkümüzde onu iktidara getiririz. Şeytanın cinselliği bütün imkanları hazırladın, kapıları kapattın, cinsel cazibemi kuşandın, hadi ne duruyorsun gel diye pazarladığı ortam, bütün zamanlarda en güçlü iva ortamıdır. Bunun örneği 3000-5000 yıl önce de böyledir, bugün de böyledir. Denebilir ki bu zamanda şeytan insanı boğarcasına bir abanma gücüne sahip oldu. Şeytanın insan türünden oluşturduğu aynileşme, şeytana imkan sunmakla meşgul. Bu yolla şeytan damarlarında dolaşmakla kalmıyor, adeta insanın nefes aldığı bütün bir atmosferi fesat tozlarıyla yüklüyor ve insanın sağı, solu, önü, arkası, yukarısı, aşağısı şeytani bir kuşatmaya maruz hale geliyor. Şu hadisi şerifi Resulullah Efendimizin farklı bir zamana yönelik ikazı olarak anlayamaz mıyız? Ümmetimin fesada maruz kaldığı bir zamanda sünnetime sarılanlar için 100 şehit sevabı vardır. Yine Resulullah buyuruyor, bir zaman gelecek, İslam'ı yaşamak avuçta kor taşımak gibi olacaktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o günleri sabır günleri olarak vasıflandırıyor. Sünnete sarılmak, Resulullah'ın yaşadığı İslam'a sarılmak, Resulullah'a tutunmak, onun elinden tutmak, izinden yürümek, onunla beraber olmak olarak anlaşılabilir. Aslında aynı zaman diliminin içinde bile fesat ortamları bulunabileceği gibi korunmuş havzalar oluşturmak da mümkündür. Resulullah'ın ve onun yönlendirmesiyle diğer müminlerin yaşadığı hicretler böyle korunmuş havzalar arayışıdır. Burada işin sırrı insanın bir nirengi noktasını unutmaması, kaybetmemesidir. O da insanın Rabbi ile ilişkisidir. Beni O yarattı ve gideceğim yer O'nun huzurudur. Bunu unutmak ya da unutmamak. İşte iki ayet. Şeytan onları istila etmiş, onlara Allah'ı anmayı unutturmuştur. Onlar şeytanın hizbidir. İyi bilin ki şeytanın partisi kaybedecektir. Mücadele 8-19. Her kim Rahman olan Allah'ın zikrinden yüz çevirirse, biz ona bir şeytan musallat ederiz. Artık o şeytan onun yakın dostudur. Zuhruf 36. Allah'ı unutan şeytan hizbine ait hale gelir ve Allah'ı unutan şeytanın tasallutuna açık hale gelir, sonunda da onun dostu olur. Ne yapmak lazım? Allah'ı unutmamak, nerede olursak olalım, o bizimle beraberdir terbiyesi almak lazım. Şeytanın insana karşı savaşını küçümsememek, onun Kur'an'ımızda tadat edilen güç alanlarına karşı kuvvet hazırlamak lazım. Şu ayeti Rabbimizin insanın düşmanı olarak nitelediği şeytana karşı mücadele çerçevesinde de anlayamaz mıyız? Onlara karşı gücünüz yettiği kadar kuvvet ve savaş hatları hazırlayın. Onlarla Allah'ın düşmanını, sizin düşmanınızı ve bunlardan başka sizin bilmediğiniz fakat Allah'ın bildiği diğer düşmanları korkutursunuz. Allah yolunda her ne harcarsanız karşılığı size tam olarak ödenir. Size zulmedilmez. Enfal 60. Savaşa karşı teyakkuz halinde olmak lazım. Kuvvet atmaktır buyurmuş o gün Resulullah. Atmak o gün okla yapılırdı. Bugün binlerce çeşidi oluştu atmanın. Söz atmak, görüntü atmak, mesaj atmak, füze atmak vesaire. Teneffüs ettiğimiz atmosferin kirlenmişliğini fark etmek ve ona karşı kalbi fitreler geliştirmek lazım. Şeytanın iktidar olduğu ortamlarda bulunmamak lazım. Çevre duyarlılığı geliştirmek lazım. Bir kötülük gördüğümüzde hiç yoksa elle, dille karşı koymak gibi her türlü imkan tükenmişse kalben buğz etmek, direnç göstermek lazım. Şeytanın nefisle işbirliğine karşı mücadelenin çok girift bir mücadele olduğunu bilip bu yolun kılavuzlarından yardım almak lazım. Yıllar önce Altınoluk'ta şu tedbirlerin de altını çizmişiz. Şeytandan korunmak için insanın sağına, soluna, önüne, arkasına, içinden gelen duygulara iyi bakması ve şeytani ilhamları, ivaları süzmesi gerekiyor. Evlerin şeytandan korunması için özel hassasiyete ihtiyaç var. Evlerde şeytan misafir etme bahtsızlığına düşmemek için ne gerekiyorsa onun yapılması lazım. Evlerin şeytan izlerinden arınması için dezenfekte edilmesi olmazsa olmaz bir iş. Şeytanla ne kendi bünyemizde ne çocuklarımız ve evlatlarımız bünyesinde ortaklık zeminine asla fırsat vermemeliyiz. Şeytanlar bütün güçlerini toplayıp üzerimize geldiğinde Rabbimize sığınmak için yollarımız açık olmalı. Yolları kaybetmiş olmamalıyız. Rabbimizin şeytanın müthiş düşmanlığı karşısında yoldan çıkmayacağına güvendiği insanlardan olabilme iradesini asla kaybetmemeliyiz. Kur'an, içki, kumar, puta tapıcılık, fal okları gibi bazı cahiliye davranışlarını sayarak bunları şeytan işleri ve pislikler olarak niteliyor. O zaman elimizi, gözümüzü, kulağımızı, kalbimizi ve dimağımızı şeytan işlerine bulaştırıp kirlenmesine izin vermemeliyiz. Hiçbir davranışımızın şeytan yolunda bir savaş kapsamına girmemesi için olağanüstü hassasiyet sergilemeliyiz. Önümüzde yürüyenin Allah Teala ile ilişkisini önemsemeli, asla şeytanın adımlarına uyma niteliği kazanacak bir hayat tarzına sahip olmamalıyız. Şeytanın en dikkat çekici sapkınlık telkini hayasızlık ve tüm kötülüklerdir. Bizim için hayasızlık ve tüm kötülükler şeytanın elinden tutmak gibi yakıcı bir ateş niteliğinde olmalı. Şeytanın şeytanca yürüyüşü Allah'ın emrini irdelemek ve karşı gelmekle başladı. Öyleyse mümin için en öncelikli hassasiyet, Allah'ın buyruklarına kalbi bir teslimiyette itaat ve boyun eğmedir. Ve son, her türlü şeytan hilesine karşı Allah'a sığınmak. Öyleyse, اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ Değerli dinleyenler, Altınoluk Dergisi'nin Haziran 2016 sayısından ilk olarak Ahmet Taş getiren imzalı Bu Zamanda Nefis Terbiyesi başlıklı yazısını sunduk ve Dr. Adem Ergül'ün kaleminden Nefs Terbiyesinde Zaman, Mekan ve İmkan Meselesi başlıklı yazısıyla programımıza devam ediyoruz. Nefs, insan hakikatinin adıdır, yani kişiliğimizdir. Nefs terbiyesi de kişiliğin insaniyet kalitesiyle bağdaşmayan tortulardan arındırılması, ona mükerremiyet ve şeref katacak güzelliklerle donatılmasıdır. Diğer bir ifadeyle, ham insanın insanı kamil kıvamına eriştirilme sürecidir. Bu süreç, Hazreti Adem aleyhisselamdan günümüze kadar tüm inananların bir şekilde gündeminde olmuş ve kıyamete kadar da olmaya devam edecektir. Her din ve kültür kendi insanını inşa etme uğruna bir terbiye sistemi oluşturmaya çalışmıştır. İslam medeniyeti de tarih boyunca bu uğurda nice müesseseler kurmuş ve bu yolda ciddi bir tecrübe birikimine sahip olmuştur. Mektep, medrese, tekke ve benzeri müesseselerin varoluş hikmeti, öncelikle benimsediği değerler çerçevesinde arzulanan insan kalitesini ortaya çıkarabilmektedir. Esasen kişilik terbiyesi, birbiriyle bir şekilde ilgili ya da ilgisiz gibi görünen çok sayıda etkenlerin bileşiminden oluşan bir sonuçtur. Terbiye, insanın anne karnında varoluşuyla başlar. Annenin yavrusunu sıhhatli bir şekilde besleyebilecek biyolojik yapısı, psikolojik yönelişi, zihniyeti, ilmi birikimi, inanç ve değer anlayışı yavrunun inşasında önemlidir. Babanın rolü de asla göz ardı edilemeyecek boyuttadır. Çocuğun yaşadığı ev ortamı, mahallesi, okuduğu okul, hoca ve arkadaşları son derece etkilidir. Yine aynı şekilde işi, eşi ve sosyal çevresi de şahsiyetinin şekillenmesinde görmezden gelinemez. İçinde yaşanılan coğrafi mekanların, maddi manevi imkanların, cemaatlerin, millet ve devletlerin tesirini de buna ilave etmek gerekir. Bütün bu sayılanların oranları farklı olsa da şahsiyetin şekillenmesinde şöyle ya da böyle bir rolü mutlaka vardır. Bunun için insan muhitinin çocuğudur denilmiştir. Bütün bunların öncesinde, sürecinde ve nihayetinde sırrını beşer planında tam anlamıyla çözemediğimiz yüce bir irade daha vardır ki o da Hakk'ın muradıdır. Bizim için gayb olan bu sahaya dair imanımızın ötesinde söyleyecek çok fazla bir bilgimiz söz konusu değildir. Bu gerçeklerin farkında olarak kişilik terbiyesinin sonucunu şu ya da bu kişi veya müesseseye bağlayıvermek kolaycılıktır ve meseleye kuşatıcı bir bakış açısıyla yaklaşamamaktır. Kişilik terbiyesinde irade ve seçimlerimiz son derece önemlidir. Hatta bu manada insan seçimlerinin hülasasıdır bile denilmiştir. Evet, her şey bizim seçimlerimizden ibaret olmasa da kendimiz için seçebildiğimiz hususların şahsiyetimize tesiri hiçbir zaman küçük görülemeyecek kadar büyüktür. Anne ve babamızı seçemesek de mahallemizi, okulumuzu, hocamızı, mürşidimizi, arkadaşımızı, eşimizi, işimizi, sosyal çevremizi, sevdiklerimizi, okuduğumuz kitabı, seyrettiğimiz programı, gittiğimiz yolu, inanç ve amellerimizi ve buna benzer daha nice hususları biiznillah seçebiliriz. Zaten bizden istenen ve beklenen, irademize bırakılan alanlarda doğruyu, güzeli ve iyiyi seçmektir. Böyle bir yöneliş, ilahi rahmeti de bize refik edecek ve inşallah felaha, kurtuluşa erişilmiş olacaktır. Kişilik terbiyesinin bu çok boyutluluğu karşısında kendimizi ve neslimizi selin akışına bırakıvermek daha baştan kaybetmektir. Yapılması gereken bizi kuşatan mahalli ve küresel şartların içerisinde rotayı kaybetmeden büyük bir dirayet, basiret ve ustalıkla ilahi rahmete nail olmak ve sahil-i selamete erişebilmektir. Böyle bir gayrete soyunanlara ilahi yardım erişecek ve yollar açılacaktır. Rabbimiz bu müjdeyi şöyle buyurur. bizim uğrumuzda var gücüyle gayret gösterenler var ya, biz onları mutlaka yollarımıza ileteceğiz. Şüphesiz Allah mutlaka yaptığını en güzel yapanlarla beraberdir. Ankebut 69. Kişilik terbiyesi adına her insanın yaşadığı mekan, zaman ve imkan içerisinde en güzeli arama mesuliyeti vardır. Terbiye sürecimizde bülü ve rüşt çağına kadar sorumluluk daha çok aile, çevre ve devlete ise de daha sonraki dönemlerde daha çok kişinin kendisinedir. Terbiye ve tezkiye adına etkisi olan her bir halkanın iyileştirilmesi, İslamlaştırılması ve en güzel kıvama eriştirilmesi, fertten topluma bütün Müslümanlar üzerine kendi iktidarları nispetinde bir sorumluluktur. Eğitim adına hiçbir adım küçük görülemez. Zira bir zincirin sağlamlık derecesi en zayıf halkası kadardır. Madem ki eğitim bir süreçtir, öyleyse bu sürecin her bir kademesi sıhhatli olmak durumundadır. Tarih şunu göstermiştir ki bu sürecin herhangi bir safhasında ayakların kayıp düşme ihtimali daima vardır. İş ciddidir ve kendi haline rastgele bırakılamayacak kadar da mühimdir. Hakkın koyduğu sebeplere, kanunlara tevessül edilmeden tevekkül davasında bulunmak da doğru bir yol değildir. Bu çerçevede dünyanın küçük bir köy gibi birbirinden haberdar olduğu ve etkileşim içinde bulunduğu şu çağımızda kendimiz ve neslimiz adına nasıl bir yol izlenmelidir? Bu sorunun cevabını elbette herkes kendi şartlarına göre cevaplamak durumundadır. Ancak yine de bütün zaman ve mekanlarda dikkat edilecek temel esaslar vardır. Bunlara çağımızın gereklerini de elbette ilave etmek gerekecektir. Bu zamanda iyilik terbiyemiz adına hedef ve faaliyet haline getirebileceğimiz bazı hususları şöyle sıralayabiliriz. 1. Öncelikle helal lokma önemsenmelidir. Zira bütün mürebbi ve mürşitlerin ortak kanaati şudur ki, lokma zahiren bedeni beslese de kişiliğin oluşmasında bir maya görevi görmektedir. Onun ürettiği enerjinin müsbet enerji olması, helaliyetine ve uyanık bir gönülle Allah'ı unutmadan alınmasına bağlıdır. 2. Anne baba olarak örneklik kişilik terbiyesinin temellerini oluşturmaktadır. Çocuğumuz Allah emanetidir. Onu hakkın ölçüleri içinde yetiştirmekten sorumluyuz. İnanç, ibadet, davranış ve ahlak oluşumunda aile ocağı terbiyenin omurgasını oluşturur. Bu itibarla aile yuvası daha kuruluşunda zevk ve menfaat merkezi değil, değer merkezi kurulabilmelidir. Kurulduktan sonra da orayı ilim, irfan, edep ve hizmet bereketiyle bir terbiye ocağı haline getirebilmelidir. 3. Oturduğumuz muhiti, apartmanı seçmek durumundayız. İnsan, ünsiyet ve ülfet eden bir varlıktır. Çevreye karşı direnç geliştirmek kolay değildir. Öyleyse, pehlivanlık gösterisinden ziyade akıllı ve basiretli hareket etmeli ve doğru bir yer tercih edebilmelidir. 4. Okul ve hoca seçiminde titizlik gösterilmelidir. Zira okul, medrese, günümüz şartlarında insan ömrünün neredeyse üçte birini içine alacak kadar bir zaman dilimine tekabül etmektedir. Kişiliğin oluşmasında ve yönlendirilmesinde çağımızın insan dönüştürme ve yetiştirme mekanizmaları bu eğitim yuvalarıdır. Bu çerçevede Müslümanlar kendi eğitim değerleri çerçevesinde bir okullaşmayı ve eğitimi ciddiye almak durumundadırlar. Aksi halde Allah'ın razı olacağı bir kişilik inşa süreci istenilen seviyede gerçekleşemeyecektir. 5. Kur'an-ı Kerim kültürü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hayatı ve örnek ahlakı, tarih ve medeniyet şuuru başta olmak üzere ciddi bir bilgi altyapısı sağlanabilmelidir. Böyle bir bilgilendirme olmadan bugünkü küreselleşen dünyada Müslümanca düşünen ve yaşayan insan tipini yetiştirebilmeniz ve koruyabilmeniz imkansız gibidir. Zira yabancı cereyanlara karşı korunabilmek için sağlam bir altyapıya ihtiyaç zaruridir. 6. İş ve eş seçiminde İslami değerlerin belirleyici olması son derece mühimdir. Zira bu iki konuda yanlış tercihler insanın savrulmasında ve yoldan çıkmasında son derece etkilidir. Bu konuda herkes etrafında sayısız örnek müşahede edebilir. 7. İletişim araçlarının ve medyanın hayatın her alanını kuşattığı günümüzde insan ne kadar donanımlı olsa da tek başına istikametini koruması zordur. İnsan yalnızlaşmıştır, yalnızlıksa zafiyettir. Bu itibarla sıhhatli bir topluluğun, salih ve sadıklardan oluşan bir grubun içinde olmak bir zaruret halini almıştır. İyilik ve takva üzere yardımlaşın emri ilahisi, İyi ve muttaki olmanın ve kalmanın da yolunun ancak böyle bir yardımlaşma olduğunu göstermektedir. 8. Çağımız nefislerin firavunlaştığı, önderleştiği, hakimiyet kurduğu bir çağa evrilmiştir. Ben nesli teşvik edilmekte ve insan egosu şişirilmektedir. Böyle bir durumda var gücüyle kötülüğü emreden nefsi emmarenin liderliğinde insan kıymetleri elbette esveli safiliğine doğru akıp gidecektir. Bu alçalışı durdurmak ve ahsen-i takvim kıvamına yönlendirmek için medeniyetimizin irfan mekteplerini yeniden canlandırmak gerekecektir. 9. Rabbani alimleri, mürşidi kamilleri ve arifleri olmayan topluluklar zamanla manadan ve değerlerinden kopacak, maddileşecek, dünyevileşecek ve nihayet insaniyetlerini kaybedeceklerdir. Evet, dün mürşidi kamillere ve Rabbani alimlere ihtiyaç vardı. Bugünse bu ihtiyaç çok daha fazladır. İradeler çözülmüştür. Yaşayan kültür ve alışkanlıklar istikrarsız ve günübirlik yaşayan bir nesil ortaya çıkarmıştır. Kendi kendine ayakta kalabilen güçlü iradeye sahip sabır ve sebat ehli iyice azalmıştır. İşte bu dönemde tasavvufun disiplinine son derece ihtiyaç vardır. Yol gösterici kamil mürşitlerin kılavuzluğu bir zaruret halini almıştır. Zira gerçek alimlerimizin sayıca yeterli olduğunu söylemek de zordur. Amelsiz ve halsiz bilim adamlığı bir meslek olarak benimsenir olmuştur. Üzülerek ifade edelim ki sıhhatli bir tasavvufi tekamül sürecini sürdürebilecek ocaklar da gün geçtikçe azalmakta ve sönmektedir. Günümüz itibarıyla seyr-ü sülük ocakları yeterli sayıda yetişkinden ve yetiştiriciden mahrum olduğu için adeta açık öğretim fakültesi usulü bir eğitim yapmak durumunda kalmaktadırlar ki bu durum İslam ümmeti adına tedbir alınması gereken önemli bir alandır. Çünkü eğitim kısa sürede alınan ve bitirilen bir süreç değildir. Sürekli olmalıdır. Bu organizasyonu en iyi gerçekleştiren ocaklar, sıhhatli irfan ocaklarıdır. Evrad-ı eskarıyla, sohbet ve hizmetleriyle bu müesseseler, tarih boyunca bu misyonu en güzel şekilde icra etmişlerdir. Bu ocakların daha da tekamül ettirilmesi, günümüz insanının terbiye ve teskiyesi adına en öncelikli meselelerden biri olmalıdır. 10. Günümüz insanının eğitimi için onu uzun süreli kapalı havzalarda tutma imkanı kalmamıştır. Onu hayatın içinde eğitebilmenin yolları aranmalıdır. Bunun için de ciddi irade eğitimlerine ihtiyaç vardır. İletişim araçlarından da sıhhatli bir şekilde yeterince istifade edebilmenin yol ve yöntemleri araştırılmalı ve geliştirilmelidir. Organize olabilme becerilerini geliştirebilmeli, her bir kişiye yaşına, seviyesine ve imkanına göre çevreler kurabilmelidir. 11. Kişilik eğitimi sadece bilgilendirmeye indirgenmemelidir. Aktif olarak hizmetlerin içine katılmak, doğru ve nitelikli insanlarla birlikte hizmet ve projeler üretmek, yaparak ve görerek tekamül etmek için en verimli imkanlardır. Bu itibarla gönüllü teşekküllerin hem sayıca artması hem de keyfiyet yönüyle tekamül etmesi daima gündemde tutulmalıdır. Hülasa, günümüzde nefs tezkiyesi yani kişilik terbiyesi çok daha zor ve girift hale gelmiştir. Ancak Rahman ve Rahim olan Mevlamızın her döneme ait rahmeti yeter derecededir. Acizlik Müslümana yakışmaz. Her zorun içinde bir yol bulunabileceği gerçeği asla unutulmamalı ve beklemeden yola çıkılmalıdır. Doktor Adem Ergül'ün kaleme aldığı Nefs Terbiyesinde Zaman, Mekan ve İmkan Meselesi başlıklı yazısını sunduk değerli dinleyenlerimiz son olarak programımızda. Bugün Altınoluk Dergisi'nin 2016 Haziran sayısından paylaştık yazılarımızı ve böylelikle programımızı da noktalamış oluyoruz. Yarın yine aynı saatte saatimiz 21.30'u gösterdiğinde yeniden birlikte olabilmeyi ümit ediyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın.